Ayrım 2.
Epitel insanda ve birçok başka canlı türünde yüzeyi kılcıklarla, tüylerle kaplı yassı hücrelerden oluşmuştur. Havanın izlediği yol boyunca bu yer yer ancak mikroskopla görülebilen küçük kıllar bir öne bir arkaya öylesine senkronize edilmiş bir ritmik hareket gerçekleştirirler ki hava hep aynı yönde tıpkı bir buğday tarlasının üzerinden esen ve onu hafifçe yatıran rüzgar gibi dalga dalga hareket eder. Hareket aşağıdan yukarıya, yani içten dışa ciğerlerden ağıza ve buruna doğru gerçekleşir. Bu titreyen, kıpır kıpır epiten, akciğere giren yabancı maddeleri, tozu yeniden dışarı atmaya yarar. Çok sigara içenlerin sık sık öksürmelerinin nedeni, dumanın kısa sürede bu minicik temizleyicileri işlevini yerine getiremeyecek ölçüde tahrip etmiş olmasıdır. Sonuçta epitel doku enfeksiyonları, bol ifrazat ve öksürük krizleri ortaya çıkar. Epitel dokunun kılcıklarının, suda yüzen tek hücrelerin kürek gibi kullandıkları kamçıların, evrim sonucunda ortaya çıkmış bir uzantıları olduğuna kuşku yok. Çünkü ha sandalı suda hareket ettirmişsiniz, ha onu sabitleştirip çevresindeki suyu kürekle hareket ettirmişsiniz. Yaptığınız iş ilk ece aynıdır. Epitel hücrelerin kamçılarının bağlı bulundukları sabit hücreleri yerlerinden kımıldatmaları elbette olanaksızdır. Buna karşılık söz konusu hücreler kılcıkların yardımıyla nemli epitel doku yüzeyine ritmi hiç değişmeyen bir hareket sağlayıp yabancı maddeleri dışarıya atarlar. Üzerinde en son durmamız gereken organel tipi kloroplastlardır. Yunanca'da kloros yeşil demektir. Kaba bir çeviriyle kloroplastlar yeşil renk oluşturabilen yapılardır diyebiliriz. Elektron mikroskopları sadece siyah beyaz görüntüler verebilirler. Klasik ışıklı mikroskoplar renkleri de iyi kötü yansıtabildikleri için kloroplastları inceleyen biri onların hücre plazması içinde küçük, yeşil boyalı, mercimek biçiminde cisimcikler olduklarını görecektir. Önemli olan nokta her hücrede kloroplast bulunmamasıdır. Kloroplastlar varlıklarını, klorofil dediğimiz yaprakları renklerini veren maddeyi içermelerine borçludurlar. Bütün yapraklar, otlar, iğne yapraklılar, yeşil renklerini kloroplastlar sayesinde elde ederler. Kolayca anlaşılacağı gibi kloroplastlar sadece bitki hücrelerine özgü organellerdir. Daha doğrusu bir hücrenin plazmasında 10 ile 20 arası kloroplastın yer alması bu hücrenin bir bitki hücresi olduğu anlamına gelir. Çünkü kloroplastların üzerinden fotosentez dediğimiz madde özümseme süreçleri gerçekleşir ve bilindiği gibi fotosentez bitkileri hayvanlardan ayırt edici temel bir süreçtir. Hayvansal hücreler fotosentez yapamazlar. Bitki kloroplastlar aracılığıyla gereksindiği akaryakıtın önemli bir bölümünü elde edip bu enerji kaynağıyla mitokondrileri çalıştırır. Kloroplastların enerji kaynağı ise güneşten onlara sözcüğün tam anlamıyla telsiz yoldan uzana gelen elektromanyetik dalgalardır. Bu önemli bitki hücresi elemanları güneşten çıkan ışığı alıp organik malzemenin inşasında kullanmayı becerirler. Kökleriyle çektikleri suyu atmosferden aldıkları karbondioksit ile birlikte değerlendirip bu iki basit organik molekülü özellikle nişasta, yağ ve protein inşasında kullanırlar. O ancak mikroskopla görülebilen küçük yeşil organcıkların yerkürede söz konusu maddelerin üretimini gerçekleştirebilecek biricik elemanlar olduklarını düşünecek olursak ne kadar önemli olduklarını anlarız. Güneş ışığını organik moleküllerin içinde gizlenmiş onları birbirine bağlayan kimyasal enerjiye dönüştürebilen kloroplastlar olmasaydı tüm canlıların evrimin belli bir aşamasından itibaren besin ve inşa malzemesi olarak muhtaç oldukları organik maddelerin kısa sürede sonu gelirdi. Kloroplastların yeryüzünde ürettikleri organik madde yılda 200 milyar tonu bulmaktadır. Bitkileri hayvanların vazgeçilmez beslenme aracına dönüştüren özellik onların kloroplast içerme özelliğidir. İnsan ve hayvan yaşamın üstesinden kloroplastsız gelmek zorundadırlar. Göreceğimiz gibi bunun evrimi yeni buluşlar yapmaya yönlendirme gibi avantajları da vardır. Bu yüzden de sırf güneş ışığının enerjisiyle ayakta durabilmeleri söz konusu olamaz. Yaşayabilmek, vücutlarını inşa edebilmek ve beslenmek için kendilerine sadece bitkilerin sağlayabileceği kimi organik maddelere muhtaçtırlar. Toparlayacak olursak, içinde genetik şifreyi oluşturan malzemenin toplanmış olduğu bir çekirdek, ayrıca mitokondriler ve ribozomlar ve söz konusu hücre bir bitkisel hücre ise kloroplastlar ve kamçılar. İşte modern bir hücrenin standart donanımı. Bu donanıma sahip bir hücrenin olağanüstü uzmanlaşmış çok yönlü bir organlaşma ortaya koyduğundan hiç kuşkunuz olmasın. Kaldı ki söz konusu sistemin gerçekte anlattığımızdan kat be kat karmaşık olduğunu biliyoruz. Böylesine olanaklarla donanmış bir hücrenin bu duruma gelinceye kadar uzun bir evrimsel yol kat etmiş olması gerekir. Hala bugün bile herhangi bir çekirdekten yoksun, organelleri birbirinden net ve kesin bir biçimde ayrışmamış ve sözünü ettiğimiz modern hücreden çok daha basit, bir anlamda arkaik yapıya sahip, yalın donanımlı hücrelerin yaşamlarını sürdürdüklerini biliyoruz. Bu da bize hücrenin çok organelli karışık bir sistem haline gelinceye kadar arkasında upuzun bir gelişme öyküsü bırakmış olduğunu göstermektedir. Bu organik yapılı, ilkel çekirdeksiz hücrelerin başında bakteriler ve bazı tek hücreli mavi alkler gelir. Bunlar o alabildiğine yalın, ilkel, hemen hiç ayrışmamış ve kademelenmemiş yapılarıyla tasarladığımız çağlar öncesinin o ilk hücresini çok anımsatmaktadırlar. Big Bang'den buraya kadar süre gelen gelişmenin ve evrimin öyküsünü yeniden kurarken, gelişmenin nasıl olup da çekirdeksiz hücreden, çekirdeği plazmadan zarla ayrılmış, organelleri ayrı ayrı işlere göre uzmanlaşmış hücre tipine uzandığı sorusunu sormadan edemeyiz. Bu da kısa bir süre öncesine kadar tamamen karanlıkta kalmış bir noktaydı. Tek hücreliye kadar uzana gelen gelişme tarihinin izini sürerken bütün engelleri eninde sonunda aştık. Yeniden kurguladığımız bu tarih sürecini birbirine bağlayan halkalarda elbette birçok boşluk bulunuyor. Ama bunda şaşılacak hiçbir yan yok. İnsanoğlu şunun şurasında yaklaşık 100 yıldır burada anlatmaya çalıştığımız türden bir tarihsel gelişmenin gerçekleşmiş olması gerektiğini düşünmeye başladı. Bu sürecin izlediği yolu kaba çizgileriyle de olsa milyonlarca yıl sonra yeniden çizebilmemiz bile akıllara durgunluk verecek bir başarı sayılmalıdır. Engelleri aştığımızı söylerken de anlata geldiğimiz evrim tarihinin bu uzun öykünün hiçbir yerinde çıkmaz sokaklara girip tıkanmadığımızı kastettim. Yanıtı bulunmamış sayısız soruyu ve ayrıntıyı bir yana bırakarak kanıtlardan ve ispatlanma olanaklarından yoksun bulunduğumuz noktalarda bile gelişmenin yolunu nasıl izlediğine ilişkin en azından akla yatkın olanak ve olasılıklar ileri sürdük. Hiçbir noktada bu kitabın temel tezini ilkece tehlikeye atacak bir terslik çıkmadı karşımıza. Yeryüzünün hidrojen bulutlarından başlayarak bugün bu tarihin gerçekliğini yavaş yavaş kavrayan bilincimizin gelişmesine kadar uzana gelen öyküsünün bir bağlamlar zinciri halinde ve bir adım önceki basamaktan kaçınılmaz bir sonuç olarak türeye türeye seyrettiği tezedir bu. Hücrenin evrim sonunda gelip dayandığı şu anda değindiğimiz nokta, daha birkaç yıl öncesine kadar bir çıkmaz sokağa girdiğimiz telaşına kapılmamıza yol açabilirdi. Çünkü arkaik, henüz çekirdekten yoksun ilkel hücreden, uzmanlaşmış organellerle donanmış gelişmiş hücreye geçiş aşamasını birbirine bağlayan bir yol görünürde bulunmamaktaydı. Bugün bir yanda o ilkel hücrelerin benzeri dediğimiz bakterilerin ve mavi alglerin yaşadığı, öte yanda da protozoonlar dediğimiz tek hücrelerin çoğunun yanı sıra çok hücreli bitkiler de dahil olmak üzere bütün üst düzeyde gelişmiş canlıların hücrelerinin az önce sözünü ettiğimiz gelişmiş donanımlı hücreleri içerdikleri gerçeğini göz önünde tutacak olursak, böyle bir geçişin gerçekleşmiş olduğu apaçık ortadayken, doğanın bu iki ürünü arasındaki geçiş biçimleri nerelerde saklanmaktadırlar acaba? Çünkü onları yakın zamana kadar kimse bulamamıştır. Ancak son yıllarda bu bilmece de çözülmeye başlamıştır. Geri dönüp baktığımızda neredeyse ıstırapla aranan o geçiş biçimlerini bir türlü bulamamış olmamıza şaşmamamız gerektiğini anlıyoruz. Çünkü büyük olasılıkla böyle bir ara aşama hiç var olmadı. Bugünkü bilgilerimiz evrimin genel ilkesinin burada gerçekleşmediğini, ilkel hücrenin gelişe gelişe nihayet çekirdekli, organlı hücreye dönüşmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını göstermektedir. Evrimde devamlılık, süreklilik dediğimiz ilintinin ortadan kalkması anlamına mı gelir bu? Elbette hayır. Evrim burada sadece bir başka çözüm bulmuştur o kadar. Hem de kimsenin aklının ucundan bile geçirmediği bir çözüm. Çekirdeksiz ilkel hücreden üst düzeyde gelişmiş hücreye geçişin öyküsünü önümüzdeki bölümlerde nispeten ayrıntılı ele alacağız. Bunu yapmaya değdiğini göreceğiz ve hayatın gelişme öyküsü dediğimiz o upuzun tarihin içinde etkili olmuş ve keşfetmemiş olmamız durumunda sıcak kanlılığın bulunuşundan insan beyninin ortaya çıkmasına kadar uzana gelmiş yolu anlamamızın olanaksız olmuş olacağı yepyeni bir ilkeyle karşılaşacağız. Bu kitabın sonunda yer alan gelişmenin önümüzdeki çağlardaki olası yönlerinin neler olabileceği yolundaki düşünceler içinde geçerlidir bu keşfimiz. Arada ileri süreceğimiz varsayımları temellendirebilmek için ilkel hücreden gelişmiş hücreye geçişte ilkece olup biten şeyi gelişmiş hücreyi ortaya çıkartan o çok özgün ve ilginç adımı bilmemiz ve buradan aktaracağımız sonuçları değerlendirmemiz gerekecektir. Şimdi geriye doğru baktığımızda Baron Merezhkovski adında bir Rus soylusunun bundan yaklaşık 80 yıl önce söz konusu sorunun çözümünü kısaca özetlemiş olduğunu görüyoruz. Gel gelin Baron'un bulgularını yansıtan ifadesi bilimsel olmaktan uzaktı. Tamamen nazariydi. Yani yüzyılımızın başında bilimsel hiçbir kanıtla desteklenemeyen bir tahmin oldukça gözü pek bir spekülasyondu. Bu nedenle bilimin o koşullar içinde Rus'un açıklama girişimlerini bilimsel kanıtlarla destekleme yoluna gitmemiş olması bağışlanabilir bir kusurdu. Bilim adamı da spekülasyonlardan ve varsayımlardan geçinmez. Ama geçerli olan kanıtlara dayalı ispattır. Merezhkovski incelediği bitki hücrelerine karşılaştığı kloroplastların oturdukları evin yabancısı olabilecekleri gibi bir sanıya kapılmıştı. Bunlar İçinde fotosentez faaliyetini düzenledikleri hücrelerin yasal elemanları, yani gerçek organeller olmayabilirlerdi. Bu klorofil içeren organeller, Rus'a görünüşleriyle daha önce değindiğimiz mavi yeşil alglerin bir türü olabilecekleri izlenimi vermişlerdi. Bilindiği gibi mavi yeşil alglar fotosentezi keşfetmiş hücrelerdir. Bu mavi yeşil alglerin organelleri, dolayısıyla kloroplastları yoktur. İşte bizim Rus'un aklına sakın bunların kendileri bizzat kloroplast olmasın sorusu takılmıştı. Takılır takılmaz da şöyle bir açıklama yoluna gitti. Fotosentez olağanüstü karmaşık kimyasal bir süreçtir. İşte bu nedenle evrimin bu işin üstesinden gelebilecek kadar karmaşık ve ayrıntılı bir mekanizmayı tasarlayıp gerçekleştirmesinin oldukça zor olduğunu ve evrimin bu mekanizmayı ancak bir kez gerçekleştirmiş olabileceğini kabul edebiliriz. Bu minnacık, mavi yeşil alglar, fotosentez yapmayı becerebilen o olağanüstü bir kezlik mekanizmayı temsil ediyorlarsa, doğanın aynı işi yapan başka bir mekanizmayı, hücrelerin organellerinden biri olan kloroplastları ayrıca ortaya çıkartmış olması, başka deyişle kloroplastların fotosentez denen o karmaşık süreci nasıl halledeceklerini bir kez daha öğrenmiş olmaları mümkün müydü? İşte doğanın ekonomik davranma ilkesine aykırı düştüğü kesin olan bu olasılık, Rus'u mavi yeşil algler ile kloroplastların özdeş oldukları düşüncesine götürdü. Büyük bir olasılıkla birçok hücre, böylece bugünkü bitkilerin ataları olmayı başaran kloroplastsız hücre, mavi yeşil alglerin besin sağlayıcı fotosentez etkinliğinden yararlanabilmek için yoksun olduğu bu mekanizmayı tahakkümü altına almış, onu bedenine dahil etmiş olmalıydı. Kısacası Baron Merezhkovski mavi yeşilaklerin kloroplastlarla aynı şey olduğunu iddia ediyordu. Tipik birer tutsak olarak yabancı hücrelerin bedenleri içinde besin maddesi üretmek zorunda bırakılmış, bir zamanlar özgür olan hücrelerdi bunlar. Rus, buluşuna öylesine kaptırmıştı ki kendini, işi hayvan hücresi ile bitki hücresi arasındaki farkı da bu ilişkiyle açıklamaya kalkışacak kadar ileriye götürdü. Aslanın kana düşkünlüğü besinini av yoluyla sağlamak zorunda kalışındandır diyordu. Bitkilerin böylesine barışçı ve hareketsiz olmalarının nedeni hücrelerinde kendilerine besin sağlama görevini üstlenmiş sayısız yeşil köle bulunmasıdır. Meslektaşları hayalperest olduğu gerekçesiyle Merezhkovski'yi gırgır aldılar. Kuşkusuz Rus yorumlarında ipin ucunu fazla kaçırmıştı. Ama kloroplastların kökeni konusundaki görüşünü destekleyen bilimsel kanıtlar tek tek gelmeye başlayınca iş değişti. Gerçekten de onlar küçük yeşil kölelerdi. 2. Hücre düzleminde işbirliği. Kloroplastların nasıl tutsak olduklarını anlamak istiyorsak biraz gerilere dönmemiz gerekir. Önce çekirdeksiz ilk hücrelerin ayakta kalabilme savaşımı verdikleri çevre koşullarını bir kez daha anımsamamız zorunludur. Kloroplastlar tahmin edebileceğimiz gibi genç yeryüzünün okyanuslarını yüzmekteydiler. Çünkü kuru toprakta ne doğabilir ne de varlıklarını sürdürebilirlerdi. İlk biyopolimerlerin daha sonra da ilk hücrenin meydana gelmeleri için zorunlu olan moleküller düzlemindeki bütün kimyasal tepkilerin ve buluşmaların gerçekleşebileceği ortamı sadece su sağlayabilirdi. Ayrıca o dönemlerde karalarda güneşin mor ötesi ışın bombardımanı öylesine insafsız boyutlardaydı ki hayatın temelindeki karmaşık moleküllerden hiçbirinin toprak üstünde dağılmadan dengede kalması düşünülemezdi. Demek ki bu ilk okyanuslarda çeşitli türden değişik organik moleküllerin ve polimerlerin yanı sıra giderek bu molekül ve polimerlerden meydana gelmiş ve yeryüzündeki ilk organik cisimleri oluşturan ilkel hücrelerde yüzüp durmaktaydılar. Bunlar çevreden ve ortamdan ancak bağımsız olarak, daha doğrusu kendileri ile çevre ve ortam arasına iyi kötü bir sınır koyarak varlıklarını sürdürmeye başlamışlardı. Yaşayabilmek için gereksindikleri enerjiyi ve ham maddeyi herhalde sadece çevrelerindeki abiyotik, canlı olmayan yoldan oluşmuş büyük moleküllerden sağlayabiliyorlardı. Başka sözcüklerle yeryüzündeki ilk canlı varlıklar daha var olduklarından itibaren kendilerini meydana getiren malzemeyi yemeye başlamışlardı. Bu büyük moleküllerin ve polimerlerin doğuşuna yol açan süreçlerin karmaşık ilintilerini ve birbirleri peşine dizilişlerini ayrıntılı bir şekilde anlattık. Bunlar ilk okyanuslarda, ilk hücrelerin işlevsel iskeleti olarak tanıdığımız ilk DNA protein öbeklerini kuracak zenginliğe, daha doğrusu çokluğa ulaşana kadar milyonlarca, yüz milyonlarca yıl geçmiş olmalı. Oysa onları parçalayıp bu arada serbest kalacak kimyasal birleştirici enerjiyi kendi amaçları için değerlendirmek, hiç kuşkusuz onları inşa etmekten çok daha kolaydı. Böyle olunca da parçalama işi alabildiğini hızlı yol alıyor, onları yutan hücreler çoğalırken büyük molekülleri inşa eden temel yapı taşları abiyotik, canlı olmayan yoldan binbir türlü zahmetle ve ağır ağır yapılar kurarken evrimde ilk kez canlı hücrelerin oburlu, bu molekül yapı taşlarının karşısına amansız bir tehlike olarak dikilmeye başlıyordu. İlk canlı yapıların doğuşundan hemen sonraki bu evrede, ilk okyanuslardaki organik moleküllerin yoğunluğunun hızla azalmış olduğunu düşünmek hiç de yanlış değildir. Daha net bir deyişle, ilk hücreler güç bela üstüne tırmandıkları dalı çok geçmeden kendileri kesmeye başlamışlardı. Besin azaldıkça azalıyordu. Yani moleküllerin bölünme ve çoğalma olanaklarından yararlanamayarak sadece cansız yoldan meydana gelmeleri süreci çok karmaşık ve alabildiğine yavaş bir süreç olduğundan bu yoldan ortaya çıkan moleküllerin, canlı hücrelerin evrimin o zamana kadar hiç tanımadığı yoğunluktaki besin taleplerini sürekli karşılamaları olanaksızdı. Yeryüzünde hayat daha ortaya çıkar çıkmaz Handi ise kaçınılmaz görünen kıtlık tehlikesiyle burun buruna gelmişti. Bugün yaşayan canlı varlıklar olarak bu sorun üzerinde kafa patlatabildiğimize göre, evrimin bir yolunu bulup bu sorunun da üstesinden geldiği ortadadır ama nasıl? Bunu tam bilmiyoruz. Bilim adamlarının bu soruyu buldukları akla en yatkın yanıt, ilk hücrelerde varsaydığımız farklılıklarla ilintilidir. Bu ilk hücrelerin tümü, anasız babasız, üremeden ve bölünmeden, cansız yoldan ortaya çıktıklarından, bu anlamda tümü de ortak bir kökenden gelmekteydiler. Gel gelelim, böyle bir ortaya çıkış tarzı, bunların ne yapılarının ne de işlevlerinin birbirlerinin aynısı olmasını gerektirmeyeceğinden, uyumlu bir bütünlükten söz etmek olanaksızdır. Gerçi bu ilk hücrelerin tümü de dış kabuk olarak bir yüzey zarıyla çevrilmişlerdir ve bu anlamda hemen tümünün paylaştığı ortak bir özellikten bile söz edebiliriz. Çünkü çevrenin kimyasal süreçlerinden bir ölçüde bağımsız bir madde özümsemesi gerçekleştirebilmenin koşulu, organik sistemi onu çevreleyen ortam ve koşullardan nispeten bağımsız kılarak sistem ile dış etkiler arasına bir sınır koymaktır. Bu bakımdan hemen tüm ilk hücrelerin böyle bir sınır koyucu dışsal örtülmüş olduklarını varsaymamız gerekiyor. Ama daha bu dışların kimyasal bileşim yapısı bile öbekten öbeğe büyük farklılıklar göstermekteydi. Bu dışların çeşit çeşit olabilme olasılığı ise zarın bir yandan hücrenin içindeki, öte yandan da dışındaki moleküllerin hangilerini madde özümseme sürecine katacağı konusundaki seçimine bir anlamda zarın yaptığı bir tür ayıklamaya bağlıydı. Başka deyişle, çeşitli hücrelerin dış zarlarının çeşitliliği bu hücrelerin dış dünya ile kendileri arasındaki madde alışverişi süreçlerinin hücreden hücreye farklılık gösterdiği anlamına geliyordu. Bu farklılıklar ise son kertede bu hücrelerin gerçekleştirdikleri işlevlerin de farklı olmasına yol açıyorlardı. Öte yandan bu ilk hücrelerin enzimleri arasındaki farklılıklar zardaki farklılıklardan çok daha fazlaydı. Bu ilk hücrelerin tümünün başlangıçta DNA protein mekanizmasının bağlı olduğu ilkelere göre işlevlerini yerine getirip getirmedikleri konusunda bile kesin bir şey söyleyebilecek durumda değiliz. Bugün bildiklerimizden tamamen başka türden hücreler tanımıyor olmamız, klasik hücre tanımlarımıza uymayan hücrelerin var olmamış oldukları anlamına da gelmez. Bir kez daha üstüne basarak yineleyebiliriz ki, o dönemde şu ünlü ayakta kalma kavgası dediğimiz evrimin başlangıç aşamalarında, bildiklerimizden tamamen farklı ilkelere göre işleyen ve neden sonra gelişimin attığı adımların özelliklerine ayak uyduramayarak, bir tür güçsüz rakipler durumuna düşerek yarışı bırakan hücrelerin var olmuş olmaları olasılığı, hatırı sayılır bir olasılık gibi görünmektedir. Türlerin evrimi öyküsünün izlediği yolda gittikçe daha gelişmiş yaşama biçimlerinin doğmasına yol açan biyolojik etmenin bu türden bir düzenleme ilkesi işlevi gördüğünü ileride kavrayacağız. Öyleyse biyoloji tarihinin bu ilk adımlarında da ayıklamaya dayalı böyle bir düzenleme ilkesinin iş başında olduğunu niçin kabul etmeyelim? Değişik değişik inşa edilmiş ve farklı işlevler yerine getiren onca ilk hücre arasında büyük bir olasılıkla plazmaları, porfirin molekülleri içeren hücrelerin de bulunduğunu varsayabiliriz. Özel bir kimyasal bileşim olan porfirinin abiyotik yoldan özellikle kolay türeyen moleküllerden olduğunu daha önce söylemiştik. Gerek kimyasal gerekse fiziksel nedenlerden ötürü bu molekülleri kuran temel yapı taşları nispeten büyük bir afinite, birleşme yatkınlığı göstermekteydiler. Bunu hem Miller'in hem onun yolundan gidenlerin gerçekleştirdikleri deneyler hem de uzayda porfirin türünden bileşimlerin bulgulanması göstermiştir. Ama eğer kolay bileşme nedeniyle porfirin ilk okyanuslarda öteki moleküllere göre nispeten daha fazla bir yoğunlukta bulunuyorduysa, bu durumda o dönemlerde ortaya çıkmış hücrelerin hiç değilse bir bölümünün inşa malzemesi olarak porfirini kullanmış olduklarını varsayabiliriz. Bu gelişmede gene ötekiler gibi tamamen rastlantı sonucu ortaya çıkmıştı ve o aşamada herhangi bir önemi ve anlamı yoktu. Gel gelelim, abiyotik yoldan yeni yeni ortaya çıkan organik moleküller ile yeni meydana gelmiş moleküllerin bu abiyotik yoldan türemiş moleküllere besin olarak duydukları gereksinimi arasındaki denge bozulup evrimin ilk beslenme krizi patlak verince durum da değişmeye yüz tuttu. Bildiğimiz gibi porfirin tabii gene tamamen rastlantı sonucu dalga, ışık spektrumunun gözle görülebilir alanında başka deyişle atmosferin bilinen tüm koşullarına karşın atmosfer filtresinden geçerek yeryüzüne ulaşabilen ışınlar alanında bu ışınları emme özelliği taşımaktadır. Başka deyişle porfirin ışığı yutar. Öte yandan ışık bütün öteki elektromanyetik dalgalar gibi enerjiden başka bir şey olmadığı, daha doğrusu özel bir enerji biçimi olduğu için porfirin molekülleri güneşin gözle görülebilir ışığındaki enerjiyi alabilmektedirler de diyebiliriz. Vücutları rastlantı sonucu porfirin molekülleri içeren hücrelerin bu özelliklerinden ötürü birdenbire bulunmaz bir şans elde ettiklerini söylemek herhalde abartık olmayacaktır. Belli bir ana kadar hiçbir işe yaramaz gibi görünen porfirin içerme özelliği bir anda çevre koşullarının hızla tayin edici bir değişme göstermesiyle birlikte önemli bir avantaja dönüşü vermiş olmalıydı. Bugüne kadar evrimi sürükleyen tipik bir mekanizmadır bu. Porfirinden yoksun arkadaşları, abiyotik yoldan türemiş moleküllerin köküne darı ekip amansız bir açlıktan ölme tehlikesiyle burun buruna gelmişken ve büyük bir olasılıkla birbirlerini yemeye çoktan başlamışlarken, berikiler en azından ışığın olduğu yerlerde fazladan bir enerji kaynağını kullanma olanağıyla bezenmişlerdi. Porfirinli hücreler, tipik bir benzetmeyle büyük bir açlık tehlikesinin egemen olduğu bir ülkede dış ülkeden yollanan gıda malzemelerini kullanma ayrıcalığına sahip insan übekleri gibiydiler.